14. bölüm. Dünyadan değil. Yargılanmak üzere tutuklanmasından önce İsa Getsemani bahçesindeki iyi bilinen duasında öğrencilerine "Ben dünyadan olmadığım gibi onlar da dünyadan değiller." Yuhanna 17:16 dedi. İnanlılar her ulusa müjdeyi taşımak için Tanrı tarafından özel olarak görevlendirilmiş olarak elbette dünyadaydılar. Matta 28:19-20. Ancak onlar dünyadan değildiler. Bu paradoks, dünyada olup aynı zamanda dünyadan olmamak ilk Hristiyanlara birçok unutulmaz yolla iletilmişti. Kutsal mekan, kutsal toprak ve Tanrı'nın varlığı. 8. bölümde kutsal mekan kavramı üzerine konuşmuştuk. Eski Antlaşma İsrailleri için Tanrı diğer her şeyden ve herkesten tamamen başkaydı. Mevcudiyetinin işgal ettiği mekan, diğer tüm mekandan ayrı tutulurdu. Bu durum, Tanrı'nın aynı anda her yerde olabildiğine karşı bir inkar değildir. Daha ziyade bu, halkıyla buluşmak için seçtiği alanı işaretlemenin bir şekliydi. Bu, konut ve tapınağa sahip olmanın amaçlarından biriydi. Kutsal mekan kavramı yalnızca birçok İsrail yasa ve ritüeli için gerekçe olmakla kalmayıp aynı zamanda kozmik coğrafya hakkında dünyanın ilahlar ve en yüce tanrı İsrail'in tanrısı arasında nasıl bölündüğü fikrini pekiştiriyordu. Kutsal mekan kavramı yeni antlaşmaya dramatik bir şekilde aktarılmıştır. Sormamız gereken tek soru, Tanrı'nın varlığı şu an nerededir? Tanrı her yerde olmasına rağmen o özellikle her inanlının içinde yaşamaktadır. İster inanın ister inanmayın, siz kutsal mekansınız. Pavlus gayet açık bir şekilde bedeniniz içindeki kutsal ruhun tapınağıdır. 1. Korintliler 6:19 diye yazmıştır. Aynı durum İnanlıların bir grup olarak toplandıkları alan içinde geçerlidir. Pavlus, Korintliler Kilisesi'ne mektup yazdığında onlara toplu olarak "Siz Tanrı'nın tapınağısınız." 1. Korintliler 3:16 dedi. Efesli imanlılara onların Tanrı'nın ev halkı, Rab'be ait kutsal bir tapınak olduklarını anlattı. Siz de ruh aracılığıyla Tanrı'nın konutu olmak üzere hep birlikte Mesih'te inşa ediliyorsunuz. Efesliler 2:19, 21-22 dedi. Çıkarımlar şaşırtıcıdır. Çoğumuz İsa'nın "Nerede iki ya da üç kişi benim adımla toplanırsa ben de orada aralarındayım." Matta 18:20 sözüne aşinadır. Ancak eski antlaşmanın kutsal mekan düşüncesi bağlamında değerlendirildiğinde bu açıklama nerede toplanırlarsa toplansınlar, inanlıların işgal ettikleri o ruhsal alanın karanlık güçlere karşı kutsanmış olduğu anlamını taşımaktadır. Yahve'nin eski antlaşmadaki nihai meskeni İsrail, Yeruşalim'deki tapınaktı. İsrail kutsal mekan oldu. Çünkü orası Tanrı'nın varlığının bulunduğu yerdi. Fakat o kutsal mekan onu çevreleyen uluslar ve düşman ilahları tarafından tehdit ediliyordu. Aynı şekilde bugünkü inanlılar da bir ruhsal savaş içindedirler. Biz artık Tanrı'nın tapınağı, Tanrı'nın ruhunun yaşadığı özel yer, varlığının ışık noktalarıyız ve karanlık güçlerin esaretindeki bir dünyada dört bir yana dağılmış bulunuyoruz. Şeytana teslim edildi. Bu kavram, Pavlus'un yerel kilisenin kutsallığı görüşüyle çok iyi örneklendirilmiştir. İnanlıların tüm bedeni kutsal mekandı. Tövbe edilmeyen günaha yer yoktu. 8. bölümde İsrail ordugahın kutsal alanının kutsallığını korumak için günahla nasıl baş ettiğine göz attık. halkın günahlarının ayinsel olarak bir tekeye aktarıldığı Azazel için Leviler 16:8-10 olana günahları bağışlatma günü Leviler 16 hakkında konuştuk. Azazel çölü iskan ettiği düşünülen şeytani bir varlıktı. İsrailler kendi günahlarını taşıyan tekeyi çöle saldılar. Bu eylem sembolik olarak insanların günahına ait oldukları yere, çöle, ruhsal karanlığın mekanına göndermişti. Paulus, Korintlilerin aynı şekilde günahı ait olduğu yere göndererek günahla baş etmelerini istemişti. Paulus, 1. Korintliler 5'te Korintlilere tövbe etmesi gereken cinsel ahlaksızlıkla yaşayan bir adamla ilgili bir mektup yazdı. Bu adamı şeytana teslim edin emrini verdi. 1. Korintliler 5:5. Gerekçe açıktı. Günahın kutsal mekanda yeri yoktu. İnanlıların tövbe etmeyen inanlıları kiliseden kovmaları gerekiyordu. 1. Korintliler 5:9-13. Kiliseden kovulmuş olmaları, şeytanın hakimiyet alanına sürülmeleri, dünyaya geri atılmış oldukları anlamına geliyordu. Paulus, tövbe etmeyen kişinin akıbetinin bedenin yok olması, böylece Rab İsa'nın gününde ruhunun kurtulabilmesi olacağını umuyordu. 1. Korintliler 5:5. Buradaki referans fiziksel ölüm için değil, bu adamı kapana kıstırılmış bedensel şehvetlerin ölümü için kullanılmıştır. Galatyalılar 5:24, 1. Korintliler 11:32-33. Ruhsal savaş olarak vaftiz. Petrus'un bu konuda durduğu yer Paulus'unkiyle aynıydı. İnanlılar karanlık güçlere karşı mücadele içindeydi. Savaşla ilgili düşüncesi yeni antlaşmadaki ilginç bölümlerden birinde 1. Petrus 3:14-22'de yer almaktadır. Doğruluk uğruna acı çekseniz bile ne mutlu size. İnsanların korktuğundan korkmayın, ürkmeyin. Mesih'i Rab olarak yüreklerinizde kutsayın. İçinizdeki umudun nedenini soran herkese uygun bir yanıt vermeye her zaman hazır olun. Yalnız bunu yumuşak huyla, saygıyla yapın. Vicdanınızı temiz tutun. Öyle ki Mesih'e ait olarak sürdürdüğünüz olumlu yaşamı kınayanlar size ettikleri iftiradan utansınlar. İyilik edip acı çekmek, eğer Tanrı'nın isteği buysa, kötülük yapıp acı çekmekten daha iyidir. Nitekim Mesih de bizleri Tanrı'ya ulaştırmak amacıyla doğru kişi olarak, doğru olmayanlar için günah sunusu olarak ilk ve son kez öldü. Bedence öldürüldü ama ruhça diriltildi. Ruhta gidip bunları zindanda olan ruhlara da duyurdu. Bir zamanlar Nuh'un günlerinde gemi yapılırken Tanrı'nın sabırla beklemesine karşın bu ruhlar söz dinlememişlerdi. O gemide birkaç kişi, daha doğrusu 8 kişi suyla kurtuldu. Bu olay vaftizi simgeliyor. Bedenin kirden arınması değil, Tanrı'ya yönelen temiz vicdanın dileği olan vaftiz, İsa Mesih'in dirilişiyle şimdi sizi de kurtarıyor. Göğe çıkmış olan Mesih, Tanrı'nın sağındadır. Bütün melekler, yetkiler ve güçler ona bağlı kılınmıştır. Bu bölümdeki ilginç ifadeleri fark ettiğinizden eminim. Nuh'un gemisi, Nuh ve zindanda olan ruhların vaftizle ne ilgisi var? Ve bu metin vaftizin bizi kurtardığını mı söylüyor? Petrus'un burada yaptığı, Paulus'un Romalılar 5'te yaptığı ile benzerlik gösteriyor. Paulus o bölümde İsa hakkında konuştu. Fakat aklında Adem de vardı. İsa'yı bazı açılardan Adem'in zıttı olarak düşünün. İşte bu yüzden Paulus şöyle bir şey söylüyor. Çünkü bir adamın söz dinlemezliği yüzünden nasıl birçoğu günahkar kılındıysa bir adamın söz dinlemesiyle İsa'nın birçoğu da doğru kılınacaktır. Romalılar 5:19. Petrus, 1. Petrus 3'ü kaleme aldığında aklında Adem'den ziyade Hanok vardı. Ancak Petrus için Hanok ve İsa birbirinin zıttı değildi. Hanok, Petrus'un İsa hakkında dikkat çekmek istediği bir benzetme işlevini görmekteydi. Bunun anlamı ne diye merak edebilirsiniz. Sonuçta eski antlaşmada Hanok hakkında yalnızca birkaç ayet mevcuttur. Yaratılış 5:18-24. Bildiğimiz tek şey, büyük tufandan önce yaşadığı ve Tanrı yolunda yürüyüp sonra ortadan kaybolduğu. Çünkü Tanrı onu yanına almıştı. Yaratılış 5:24 bilgileridir. O ayetlerin Petrus'un 1. Petrus 3'te İsa hakkında söylediği sözlerle aslında herhangi bir bağlantısı yoktur. Hanok'un yaptığı bir şeyin Petrus'a İsa'yı neden anımsattığını anlamak için Petrus'un eski antlaşma dışındaki Yahudi kitaplarında Hanok hakkında okuduğunu anlamamız gerekiyor. Petrus özellikle Hanok'la ilgili birçok bilgi içeren antik bir Yahudi kitabına aşinaydı. Tahmin edildiği gibi kitabın adı Hanok'un kitabıdır. O kitap ilahi varlıkların, Hanok onlara gözlemciler diyor, insan kızlarından çocuk sahibi olduklarını, Nefiller adında devler, anlatan özellikle Yaratılış 6:1-4'teki bölümde tufan sırasında neler olduğuyla ilgili pek çok detayı içinde barındırıyordu. Petrus ve Yahuda, Nuh'un zamanında günah işlemiş meleklerle ilgili yazdıklarında 2. Petrus 2:4-5, Yahuda 6, kutsal kitapta geçen tufan hikayesinin bir parçası olmayan Hanok'un kitabındaki 1. Hanok fikirlerinden üstü kapalı bahsediyordu. Yaratılıştaki tufan hikayesi örneğin Tanrı'nın ilahi varlıklarının son günlere kadar ölüler diyarında hapsedileceğini bize hiçbir zaman anlatmaz. Ancak Hanok'un kitabı anlatır. 1. Hanok 6:1-4, 7:1-6, 10:4, 11:13. Hanok'un kitabındaki bu hapsolmuş ruhların başına gelenler Petrus'a İsa'ya ilişkin bilgi vermektedir. Hanok'un kitabındaki hikayede Hanok zindanda olan ruhların Hanok'tan kendilerinin adına Tanrı ile aralarında aracılıkta bulunmasını istediklerine dair bir düş gördü. Nihayetinde Hanok Tanrı ile birlikte yürüdü. Tanrı'dan merhamet dileyip onları özgür bırakmasını isteyecek ondan daha iyi kim vardı ki? Hanok kendisine söyleneni yaptı ama kötü haberleri vardı. Tanrı'nın cevabı katı bir şekilde hayırdı. Hanok'un o cevabı iletmesi gerekiyordu. Zindandaki ruhların bulunduğu yere indi. Onlara hala yargı altında olduklarını söyledi. Petrus o hikayeyi İsa için bir benzetme olarak kullandı. Aktarmak istediği konu İsa öldüğünde ölüler diyarına indiği ve oradaki düşmüş ilahi varlıklara bir mesajı olduğuydu. İsa'nın ölüm diyarına girdiğini gördüklerinde muhtemelen kötü ruhlar, iblisler kendilerinin kazandığını ve zindandan yakın zamanda çıkacaklarını düşünüyorlardı. Aksine İsa onlara kendisini uzun süre görmeyeceklerini, yeniden dirileceğini söyledi. Hepsi Tanrı'nın planının parçasıydı. Onlar kazanmadılar. Hala yargı altındaydılar ve her zamanki gibi mahkumdular. İşte bu yüzden bu tuhaf bölüm göğe çıkmış olan Mesih Tanrı'nın sağındadır. Bütün melekler, yetkiler ve güçler ona bağlı kılınmıştır. 1. Petrus 3:22 sözleriyle sonlanmaktadır. Petrus neden bunların hepsini vaftize bağlıyor? Petrus'un zihninde şeytani güçlere zaferini duyurmasıyla tamamlanan İsa'nın ölümü ve ölümden dirilişi vaftizle sembolize edilmişti. Vaftiz, İsa'nın ölümü, gömülmesi ve ölümden dirilmesini simgeliyordu. Romalılar 6:1-11. Petrus için bütün bunlar vaftizi simgeliyor çünkü o İsa Mesih'in dirilişiyle Tanrı'ya yönelen temiz vicdanın dileğidir. 1. Petrus 3:21. Dilek için kullanılan Grekçe sözcük kişinin verdiği söze atıfta bulunmaktadır. Vicdan için kullanılan Grekçe kelime ise sıklıkla doğruyu yanlıştan ayırt etme yeteneğini ifade etmektedir. Ancak burada durum bu değildir. Doğru ve yanlış arasındaki farkı bilmenin İsa'nın ölümü, gömülmesi ve yeniden dirilmesiyle özel bir ilişkisi yoktur. Bu Grekçe sözcük aynı zamanda bir vaatte bulunmaya, aptalca olmayan iyi bir vaatte bulunmaya işaret edebiliyor. Petrus'un 1. Petrus 3'te kastettiği şey budur. Esas itibarıyla vaftiz bir sadakat yemini ve ruhsal savaşta hangi tarafta olduğunuza dair şeytani güçlere aynı zamanda herkese verdiğiniz bir mesajdı. Antik Hristiyanlar bunu bugün bizden daha iyi anlamışlardı. İlk kilise vaftiz törenleri bu ayetlerden dolayı şeytanın ve meleklerinin el çekmek zorunda olmasını içeriyordu. Bu neden önemlidir? İlk olarak inananların kutsal mekan, Tanrı'nın varlığının yaşadığı yer, eski antlaşmanın görkemi olduğunu kavrayın. Peki bu şekilde yaşıyor muyuz? İsrailler ve İsa'nın dönemindeki inanlılar, inanlı olmayanlardan farklı olmak konusunda daimi bir ihtiyaç hissetmişlerdi. Amaç, inanlı olmayanların temastan kaçınmalarına neden olacak şekilde kasıtlı olarak sıra dışı olmak değildi. İsrailler, kahinler krallığı ve kutsal ulus olacaktı. Mısır'dan çıkış 19:6. Tanrı'nın çocuklarından istediği gibi verimli, üretken, mutlu hayatlara götürecek şekilde yaşayacaklardı. İsrailler, düşman ilahlar tarafından esir alınan insanları gerçek Tanrı'ya çekeceklerdi. Dünya görüşümüz, her ulustan herkesi kurtarmak, onları Tanrı'nın ailesinin bir parçası yapmak için Tanrı'nın planıyla uyum sağladığında biz artık bu dünyadan değilizdir. Bu dünyadan olmak, dünyanın kaygılarına gömülmek ve buna göre yaşamaktır. İnanlılar alaycı, bencil veya sert olmadığımızı, odağımızın insanların önüne geçmek veya onları kullanmak olmadığını sözlerimizden, ahlaki değerlerimizden ve başkalarına karşı tavırlarımızdan anlayabilmelidirler. Kendimizi yüceltmek için yaşamamalıyız. Biz bunların karşı tezi olmalıyız. Başka bir ifadeyle İsa'nın yaşadığı gibi yaşamalıyız. İsa çoğu kimseye benzemediği için insanlar onun etrafında olmak istemişlerdi. İkinci olarak kilisede yaptıklarımız Tanrı'yı ve İsa'yı yüceltmelidir. Kutsal kitaba ait dönemlerde konut veya tapınağa yapılan ziyaret, Tanrı'nın kusursuzluğu, başkalığı ve çocuklarına olan sevgisi hakkındaki düşünceleri sağlamlaştırdı. Bunlar hep iç içe kavramlardır. Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve her şeyden üstün olan bir Tanrı neden bir insan ailesi ister ki? Peki o Tanrı Babil'de ulusları başından atıp onları diğer ilahlara teslim ettikten sonra yeni bir aile yaratmakla neden uğraşıyor ki? Neden alıp başını gitmiyor? Çünkü Tanrı bizi seviyor. Tanrı'nın başka bir şey yapabileceğini ancak sevgisi ağır bastığı için bunu yapmadığını biliyoruz. Bir kilise yalnızca Tanrı'nın sevgisinden söz edip Tanrı'nın diğer karakter özelliklerine karşı o sevginin ironisine işaret etmezse inanlılar o sevginin kıymetini bilmeyecek, onu cepte göreceklerdir. İnsanların Tanrı'nın kutsallığının farkında olmaması kulağa hoş gelmeyebilir. Bu bölümde tartıştığımız üçüncü çıkarım, karanlık güçlerin davranışımıza göre hangi tarafta olduğumuzu biliyor olduklarıdır. Onlar aptal değildirler. Tanrı'ya olan sadakatimizi gözlemliyorlar. Günaha karşı direnç ve vaftiz gibi eylemler aracılığıyla İsa'yı takip etme kararı doğrultusunda hareket ettiğimizi görüyorlar. Fakat aynı zamanda Tanrı'ya karşı sadakatsiz davrandığımızda bizi görüyor ve bunun hayatımızda ne gibi zafiyete kapı açacağını anlıyorlar. İster inanalım, ister inanmayalım. Ruhsal savaşın her iki tarafı tarafından izleniyoruz. Bu gerçeklerin anlaşılması sonuna kadar yaşanmasından daha kolaydır. Kurtarılmış olsak da sonuçta düşmüşüzdür. Bu gerçekleri yaşamak için zihnimizin ve kalplerimizin kendi dünyamızda yabancı gibi yaşayarak neden burada olduğumuza göre uyumlanması gerekir. İsa gibi biz de bu dünyadan değiliz. Dünyadayız ama dünyadan değiliz. Yuhanna 8:23, 1. Yuhanna 4:4. Bu tezatlık ve bulunduğumuz konum Tanrı'nın çocukları olmanın ne anlama geldiğini tam olarak kavradığımızda daha da keskin bir hal alacaktır.